kitaptan, bir plaktan.
Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bahar aylarının kraliçesi Mayıs ayı eşiğinde en sıcak duygularla sizleri selamlayarak başlıyoruz programımıza. İklimi, renkleri ve esintisiyle insanlığı sevince boğan Mayıs ayının ilk günü, bildiğiniz gibi insana özgü en yüce değerlerden biri olan emeğin de bayram günü aynı zamanda. Yurdumuzun ve dünyanın dört yanında emeğiyle değer ortaya koyan tüm dinleyenlerimizin bayramını da bu vesileyle kutlamış olalım. Ülkemizde bir edebi esere işçi kimliğiyle kahraman olmuş ilk emek insanı Refik Halit Karay'ın kaleminden çıkmış Fotika'dır. Karay'ın ilk basımı 1919 yılında yapılan Memleket Hikayeleri kitabındaki Sus Payı öyküsünün kahramanı böcekhane işçisi Fotika. ...1900'ler başında koza halindeki ipeğin ipliğe dönüştürüldüğü Bursa'nın ünlü böcekhanelerinden birinde çalışan Rum kızı Fotika'nın acıklı öyküsünde Refik Halit, devrin alabildiğine kötü çalışma koşullarını konu eder. Bursa'nın Cilimboz diye anılan, daha çok Rum ve Ermenilerin yaşadığı Dereboyu mahallesindeki böcekhanelerden birinde geçer öykü. Bu küçük, karanlık atölyelerde 3 kuruş ücret karşılığı uzun saatler çalıştırılan işçi kadınlar, koza halindeki ipeği kaynar kazanda fırçalarla dövüp iplik haline getirmektedirler. Sürekli buhar altında çalışan, akşamları dirseğe kadar yanmış ellerle paydos eden bu kadınların öyküsünü, Fotika'yı merkeze alarak ona içten bir aşkla bağlanmış ustabaşı Hasip Efendi'nin görüp yaşadıkları ve iç sese eşliğinde anlatır Refik Halit.
Amele katibi Hasip Efendi her tarafı bir defa dolaşmış, kaynar su buharlarının, sıcak hava borularının ısıttığı 40 derecede bunalan genç kızlara bir iki haykırdıktan sonra odasına gelmiş, köşe minderine uzanmıştı. 40 senedir böcekçiliğe hasrettiği hayatını, şimdi hasta yatan Fotika'sını, bu katil fabrikaların öldürdüğü, öldüreceği kızları düşünüyordu. Her ay bir genç kız zayıflayarak, öksürerek, terlemiş şakaklarına saçları yapışarak, sabırlı, tahammüllü eriyor, bir gün artık evinden çıkamayarak köşesinde ölüyordu. 40 senedir böyle kaç gencin acıklı ölülerini seyretmiş, kaç genç tabutunun arkasından yürümüştü. 14 saat kaynar sular başında, pis kokular, hasta nefesler emerek zehirlenen, tazeliğinden, kızlığından, gözlerinin pırıltısından her gün bir zerre kaybederek toprak olan vücutlara şüphesiz acıyor, bu dertlere alışamıyordu.
Birden bütün bu düşüncelerden sıyrılıp Fotika'yı düşlemeye başlar Hasip Efendi. Bu itaatkar bakışlı, narin kadını depremde yitirdiği karısına benzeterek bağlanmış, giderek daha çok sevmiştir. Ama şimdi tam evlenme hayalleri kurarken Fotika yatağa düşmüş, hızla acı sona doğru ilerlemektedir. Bu ruh hali içinde fabrikaya lanetler yağdırırken bir taraftan da ustabaşı olduğu için içten içe kendisini suçlamakta, acı çekmektedir.
O geçerken torunlarını gömmüş ihtiyar nineler başlarını çeviriyor, intikamlı gözlerle kendisini uzun uzun tetkik ediyorlardı. Onların ne acıklı bir bakışı, ne sessiz bir feryadı vardı. Bunları hissettiği halde, öldüren ben değilim diye haykırmamak ne kadar gücüne gidiyordu.
Müzik
Hasip Efendi uyuyamıyor, amelesini düşünüyordu. Ah zavallılar. Bir gün kırmızı kordelasını süslediği ipek saçlar altında sevine sevine, neşeli, kuvvetli gelen yeniler bir iki sene sonra kuvvetsiz ayaklarını, nalçalı kunduralarını taş kaldırımlar üstünde zorla sürükleyerek kulübelerine çekilirlerdi. Ağrıyan başlarını, yanan göğüslerini dinlendirmek için yalnız 6 saat vakitleri vardı. Gülmek ve konuşmak için değil. Kim bilir ertesi sabah bu hasta, yorgun gözler ne kadar güç açılır. Her kemiği ayrı sızlayan bu zavallı vücutlar fabrikanın düdüğüne ne zorlukla itaat ederdi. Kim bilir bu hastalıklı sabahlar ne kadar gözyaşları döktürürdü. Bu halsiz vücutları sürüklemek ne zordu. Acaba kurtulabilir miydi Fotika? Gene pek yakında narin endamıyla, ela gözleriyle dolaşarak karanlıklarda, ona ateş gibi yanan yanaklarını uzatacak mıydı? Tahta sedirden yavaşça kalktı. Aşağıda, Mudanya'ya inen tenha ve güneşli yol üzerinde bir duman koşuyor, Fildar köyünün teneke damları bıçak sırtı gibi keskin akislerle parlıyordu. Birden yapraklar şiddetli bir titreme içinde hışırdadı. Uzun karlı günleri takip eden yıldızlı gök altında bu gece gene fakir mahallede bir ölü vardı. Fotika aylarca öksürdükten, sızlandıktan sonra artık susuyordu, ölmüştü. Hasip Efendi ertesi sabah bu haberi alınca o kadar müteessir oldu ki yerinden kımıldayamadı. İpekçi kızlar birer ikişer kömür tozlarıyla kirlenmiş karlara basarak fabrikaya giriyorlar. Kümeslerine dönen bir ördek sürüsü gibi kalçalarını sallayarak işlerine dağılıyorlardı.
Fotika'nın ölümünden sonra karşılaşıp dertleştiği Rum papaz, sözleriyle Hasip Efendi'yi derinden sarsacaktır. Onca işçi kadının ardından Fotika'nın da sonunu hazırlayan kötü çalışma koşullarının istenirse düzeltilebileceğini söylemekte, Avrupa'da çalışma saatlerini ve ücretleri düzenleyen kanunları ve bunlar için verilen mücadeleleri anlatmaktadır.
Daha sonra fabrika sahiplerinin bugünkü halde kalmak için başvurduğu hileleri, tarafgirlikleri anlattı. Hasip Efendi bugüne kadar zannederdi ki hükümetin bu işe müdahaleye hakkı yoktur. Bunlar yalnız fabrika sahiplerinin takdirine, merhametine, halkın ricasına, niyazına bağlıdır, amele hamisizdir, ölüme mahkumdur. Şimdi anlıyordu ki milletin menfaatleri üzerine titreyen kuvvetli bir kalp lazımdı. Birden fabrika sahiplerini hatırlayarak acaba diye söylendi. Siz ameleyi bu himayeden mahrum bırakmak için hangi tedbiri buldunuz?
Hasip Efendi, ertesi gün hesapları kontrole gelen fabrika sahibi Hidayet Bey'e Fotika'nın ölümünden söz ettiğinde kim o karşılığını alacaktır? Fabrika sahibi için ha Fotika, ha Ayşe, ha bir başkası, ha ölmüş, ha kalmış fark etmemektedir. Hastalık ve ecel karşısında biz ne yapabiliriz ki diyerek geçiştirmek ister usta başını.
Yok efendim yok, ecel değil, hastalık değil dedi Hasip Efendi. Düşündüklerini hiç saklamayarak en şiddetli kelimeler kullanmaktan çekinmeyerek söylüyordu. Öteki ise ayakta, susuyor, dinliyordu. Hasibi kolundan tutup bir işçi kızı gibi sokağa atmak kolay değildi. Zira iş zamanı fabrika ustasız kalacaktı. Zira bu fikirlerle, bu isyan fikirleriyle kovulan adamlardan daima çekinmek lazımdı. Şimdi yapılacak muamele, uysallık, sükun ve beklemekti. İşte bu düşünceyle döndü, kapıyı açtı ve sükunetle dedi ki, ''Çok hiddetlenmişsin Hasip Efendi, yarın akşama konuşuruz, ben de sana maaşına dair iyi bir haber getirecektim. Hasip Efendi yerinden fırladı. Yok dedi. Benim hesabımı verin, çıkacağım. Halbuki öbürü hiç dinlemedi. Yürüdü, paltosunun yakasını kaldırarak avluya geçti. Hidayet Bey iki gün fabrikaya uğramadı. Hasip Efendi de uykusuz bir uzun geceden sonra adeta sükunet bulmuştu. Öbürünün yumuşaklığı, kendisinin şiddeti arasında birçok mukayeseler yaptı, bazı vesileler buldu. Kabahati her tarafa dağıttı, garip bir pişmanlıkla işine başladı. 4 gün sonra maaşı artmıştı. Şimdi 8 lira kazanıyordu. İşçi kızlar öğlenin yerine geçmek için o dolaşırken hafif hafif sürtünüyor, gülüşüyorlar, kırmızı kordela, cam bilezik takıyorlardı. Hayat gene evvelki durgunluğuyla, gene evvelki lezzetsizliğiyle başlamıştı.
Nice sonra bir akşam vakti kırlarda dolaşmaya çıktığında fotikasını hayal eder Hasip Efendi. Sonra kendisini bu aşka rağmen fabrikaya bağlayan kuvveti, artan maaşının ağırlığını düşünür.
Evet, bu bir sus payıydı ve işte susturuyordu. Halbuki onun zalim ve kuvvetli tesiri altında değil yalnız kendisi, asıl daha yüksektekiler susmuşlardı. Daha yükseklerde bile tesirini gösteren bu tedbir, sermayedarlara altın, mezarlara ölü yetiştiriyordu. Hasip Efendi bu fikirlerle biraz teselli buldu, gene bunları düşünerek fabrikanın önüne geldi, arka kapıdan içeri girdi.
Gün doğarken her sabah bir kız geçer kapından, köşeyi dönüp kaybolur başı önde yorgunca. Fabrikada tütün sarar sanki kendi içer gibi, sararken de hayal kurar bütün insanlar gibi. Bir evi olsun ister bir de içmeyen kocası, Tanrı ne verirse geçinir gider, yeter ki mutlu olsun yuvası. Dışarıda bir yağmur başlar, yüreğinde derin sızı, gözlerinden yaşlar akar, ağlar fabrika kızı. Oysa yatağında bile bir gün uyku göremez, İhtiyar anası gibi kadınlığını bilemez. Makineler diken gibi batar her gün kalbine, gün örecek elleri her gün ekmek derdinde. Gün batarken her akşam bir kız geçer kapımdan, köşeyi dönüp kaybolur başı önde yorulunca. Fabrikada tütün sarar sanki kendi içer gibi, sararken de hayal kurar bütün insanlar gibi.
Sevgili dinleyenler, söz ve müziği Bora Ayanoğlu'na ait Alpay'ın yorumuyla dinlediğimiz Fabrika Kızı şarkısıyla programımızın sonuna geldik. Ülkemizde bir edebi esere kahraman olmuş ilk işçi olan Fotika'nın Refik Halit Karay tarafından kaleme alınmış hikayesini sunduk bugün. Mikrofon başında
ben Osman Orkun Kara
ve ben Nilgün Doruk, programı hazırlayan Aydın Arıcıoğlu ile birlikte sevinçli, güzel günler diliyoruz. Bir kitaptan, bir plaktan.